Ayrım 9.
Sayfa 107. Başımı kaldırdım, yapayalnızdım. Korsikalı kitaplığın kapıcısı olan karısının yanına inmiş olmalıydı. Onun ayak seslerini duymak isterdim. Oysa sobanın içine düşen bir kömürün çıkardığı hafif gürültüyü duydum. İçerisini sis kaplamıştı ama çoktan katmış olan gerçek sis değildi bu. Duvarlardan ve kaldırımlardan yükselen, sokakları hala dolduran öteki sisti. Bu eşyanın yumuşayışının bir çeşidiydi. Kitaplar yine yerlerindeydi. ABC sırasına göre dizilmişler rafların üzerinde. Kara ya da kahverengi sırtları ve etiketleri görülüyor. UPIF 7996, genel kullanım Fransız edebiyatı ya da UPSN, genel kullanım doğa bilimleri. Ama nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. Genel olarak bu tıkız kitaplar, soba, yeşil lambalar, koca pencereler ve merdivenlerle birlikte geleceği sınırlarlar. Bu duvarlar arasında kalındıkça gerçekleşecek olan her olay, sobanın ışığında ya da solunda gerçekleşecektir. Başını elinde taşıyan Saint Denis bile içeri girse, sağdan girmesi Fransız edebiyatına ayrılmış raflar ile kadın okurların masası arasından geçmesi gerekecektir. Yere basmayıp da 20 santim yüksekten uçsa bile, kanlı boynu tam 3. rafın hizasına gelecektir. Bu nesneler böylece hiç olmazsa olasılığın sınırlarını belirliyorlar. Oysa bugün hiçbir şey belirledikleri yok. Hatta kendi varlıkları bile sorguya çekilmişe benziyor. Bir andan ötekine geçerken güçlük çekiyorlar sanki. Okuduğum kitabı avucumda kuvvetle sıkıyordum. Ama en güçlü duyum bile körelmiş. Hiçbir şey gerçek değil gibi bir anda kaldırılabilecek bir karton dekorun ortasındayım sanki. Dünya dertop olarak soluğunu tutarak bekliyordu. Geçen gün Bay Aşil'in beklediği gibi bunalımını, bulantısını bekliyordu. Kalktım, bu gücünü yitirmiş nesnelerin arasında duramıyordum. Pencereden Impetras'ın kellesine bir göz atmaya gittim. Mırıldanıyordum. Her şey olabilir, her şey gelebilir başıma. İnsanların uydurduğu korkunç şeyler değil tabii. Söz gelimi Impetras birden dans etmeye başlayacak değildi. O başka. Belki bir saat, belki bir dakika sonra yıkılıp gidecek olan bu sallantılı varlıklara korkuyla bakıyordum. Evet, orada kimi hayvan türlerinin değişmeyen şekillerini, kimi evrendeki enerji niceliğinin tüm olarak saklandığını açıklayan bu bilgi dolu kitapların arasındaydım. Orada camları ışığı belli bir oranla yansıtan bir pencerenin önünde ayakta duruyordum. Ne var ki bunlar sağlam engeller değildi. Dünya her gün aynı yüzde ortaya çıkıyorsa bunun nedeni tembelliktir sanırım. Ama bugün değişmek istiyor sanki. Öyleyse her şey, evet her şey olabilir. Kaybedecek vaktim yok. Bu tedirginliğin temelinde Mabli kahvesindeki olaylar yatıyor. Oraya dönmeli, Bay Pasquale'i dipdiri karşımda görmeli ve gerekirse sakalına ya da ellerine dokunmalıyım. Belki o zaman kurtulurum. Pardüsümü alıp acele sırtıma attım. Fırlayıp çıktım. Parkı geçerken pelerinli adamın hala aynı yerde olduğunu gördüm. Soğuktan kızarmış kulaklarının arasında koskoca solgun bir yüzü var. Mabli kahvesi uzaktan ışık saçıyor. 12 lamba da yanmış olmalı. Adımlarımı sıklaştırdım, bir an önce bitirmeliydim bu işi. Önce büyük camdan içeri baktım, kimsecikler yoktu. Kasiyer de, garson da yoktu. Bay Pasquale de yok. İçeri girmek için büyük bir çaba harcadım ama oturmadım. Garson diye seslendim, kimse karşılık vermedi. Bir masada boş bir fincan, tabağın içinde bir tek şeker. Kimse yok mu? Askıda bir manto asılı, alçak bir masanın üstünde, siyah karton kutular içinde dergiler var. Soluğumu tutarak çevremi dinliyorum. Özel merdiven hafifçe çıtırdadı. Dışarıdan bir vapur düdüğü. Gözlerimi merdivenden ayırmadan geri geri giderek dışarı çıktım. Biliyorum öğleden sonra saat 2'de tek tük müşteri olur. Bay Pasquale gribe yakalanmış. Alışveriş yapsın diye garsonu dışarı göndermiştir. Belki de doktor getirsin diye gönderdi. Evet ama Bay Pasquale'i görmek gereksinimini duymuştum işte. Turnbright sokağının ağzında geriye dönüp ıssız ve ışıklı kahveyi tiksintiyle seyrettim. Birinci katın panjurları kapalıydı. Sınırsız bir korku kapladı içimi, nereye gittiğimi bilmiyordum. Rıhtım boyunca koştum. Beauvoisis mahallesinin bomboş sokaklarına döndüm. Evler üzgün gözlerle kaçışımı seyrediyorlardı. Boğuntu içinde durmadan tekrarlıyordum. Nereye gitmeli, nereye gitmeli? Her şey olabilir, ara sıra yüreğim korkuyla çarparak ansızın geri dönüyordum. Neler oluyordu arkamda? Korktuğum belki de arkamda başlayacaktı ve ben döndüğüm zaman iş işten geçecekti artık. Nesnelere baktığım sürece bir şey ortaya çıkmayacaktı. Her şeye bakmaya çalışıyordum. Kaldırımlara, evlere, gaz lambalarına. Bakışlarım onları yakalamak ve değişimlerini tam gerçekleşirken durdurmak için nesnelerin birinden ötekine hızla gidip geliyordu. Her zamanki doğal halleri yok ama ben bu bir gaz lambasıdır, bu bir çeşmedir deyip duruyor ve bakışımın gücüyle onları günlük görünüşlerine indirgemeye çalışıyorum. Yolumun üzerinde sık sık kahvelere rastladım. Café de Breton, Bar de la Marine duruyor, pembe tül perdelerin önünde karar veremiyordum. Bu kapalı yerler belki başkaydı. Belki onlar hala dünkü dünyanın kıyıda kalmış, unutulmuş bir bölümünü barındırıyorlardı. Ama kapıyı itmek, içeri girmek gerekiyordu. Yapamıyordum bunu, çekip gidiyordum. Evlerin kapıları hepsinden fazla korkutuyordu beni. Kendiliklerinden açılmalarından korkuyordum. Sonunda sokağın ortasından yürümeye koyuldum. Ansızın Bassin du Nord'un rıhtımına çıktım. Balıkçı kayıkları, küçük yatlar. Ayağımı taşa gömülmüş bir demir halkanın üzerine dayadım. Burada evlerden ve kapılardan uzakta bir an rahat edecektim. Yer yer kara lekelerle kaplı durgun suyun üzerinde bir şişe mantarı yüzüyordu. Ya suyun altında? Suyun altında neler olabileceğini düşünmedin? Belki de bir hayvan, yarısı çamura gömülmüş koca bir kabuk. Bir düzine ayak çamuru ağır ağır eşeliyor. Hayvan ara sıra şöyle bir kalkıyor, suyun dibinde bir kıpraşma, bir dalgalanma arayarak yaklaştım. Kara lekelerin arasında mantar kıpırdamadan duruyor. O sırada sesler duydum. Zamanıydı. Geri dönüp yeniden yürümeye başladım. Castiglione sokağında konuşan iki adama yetiştim. Ayak seslerimi duyunca sapır sapır titreyip ikisi birden geriye döndüler. Kaygı dolu gözlerle önce bana sonra herhangi bir şey geliyor mu diye arkama baktıklarını gördüm. Demek onlar da benim gibiydi. Demek onlar da korkuyorlardı. Yanlarından geçtiğim sırada bakıştık. Neredeyse konuşacaktık. Ama bakışlarda ansızın bir çekingenlik belirdi. Böyle bir günde her önüne gelenle konuşulmaz. Kendimi soluk soluğa Bulibet sokağında buldum. Zarlar atılmıştı bile. Kitaplığa dönüyordum. Bir roman alacak, okumaya çalışacaktım. Parkın parmaklıkları boyunca ilerlerken pelerinli adamı yeniden gördüm. Hala bomboş parkta oturuyordu. Burnu kulaklarına kadar kızarmıştı. Kapıyı açacağım sırada yüzündeki anlam durdurdu beni. Gözlerini kısıyor ve yüzünde budalaca tatlı bir gülüş yarım yamalak beliriyordu. Aynı zamanda bakışlarını tam önünde bulunan ama göremediğim bir şeye dikmişti. Bakışları öyle sert ve şiddetliydi ki ansızın dönmekten kendimi alamadım. Bir ayağı havada, ağzı açık, 10 yaşlarında bir küçük kız, karşısında sanki büyülenmiş gibi eşarbını çekiştirerek adamı seyrediyor ve sivri yüzünü ileriye uzatıyordu. Adam sanki güzel bir şaka yapacakmış gibi kendi kendine gülümsüyordu. Birden elleri, eteği, ayaklarına kadar inen pelerininin ceplerinde yerinden kalktı. Bir iki adım attı, gözlerinin akları göründü. Yere yıkılacak sandım ama uykulu bir halde gülümsemeye devam ediyordu. Birden anladım, pelerin. Önüne geçmek isterdim bunun. Öksürmem ya da kapıyı itmem yeterdi. Ama küçük kızın yüzündeki anlam bu kez beni büyülemişti. Korkudan kaşı gözü gerilmiş, yüreği küt küt atıyor olmalı. Ama faremsi çenesinde güçlü ve kötü bir şey de görüyordum. Bu merak değil, bir çeşit güvenli bekleyişti. Güçsüz hissettim kendimi, dışarıdaydım, parkın kıyısında onların minicik dramının karşısındaydım. Oysa onlar isteklerinin karanlık gücüyle birbirlerine kenetlenmişlerdi, bir çifttiler. Soluğumu kesiyorum, adam pelerininin eteklerini açtığı zaman bu çok bilmiş yüzle ne gibi bir anlam belireceğini görmek istiyorum. Ama kız birdenbire kendini toparlayıp koşmaya başladı. Pelerinin herif beni görmüştü, yoksa devam edecekti. Bir an yolun ortasında hareketsiz durdu, sonra iki büklüm yürüdü. Pelerini baldırlarına çarpıyordu. Kapıyı açıp hemen ona yetiştim. ''Hey, baksana!'' diye seslendim. Titremeye başladı. Yanından geçerken kibarca, ''Kentin üzerinde büyük bir tehlike dolaşıyor.'' dedim. Kitaplığa girdim, masalardan birinin üzerinde duran Parma Manastırı'nı aldım. Okuyup çevremi unutmaya, Stendhal'in Duru İtalya'sında bir sığınak bulmaya çalışıyordum. Ara sıra kısa samrılara dalıp unutuyordum kendimi ama sonra durmadan boğazını temizleyen, ufak tefek bir ihtiyarla iskemlesinin arkalığına dayanıp düşler kuran bir delikanlının karşısında bu korkutucu günün içinde yeniden düşüyordum. Saatler geçiyordu, pencereler kararmıştı. Kitaplığa gelen son kitapları odasına damgalayan Korsikalı'yı saymazsak 4 kişiydik. Ufak tefek ihtiyar, sarışın delikanlı, üniversiteyi bitirecek bir genç kadın ve ben. Ara sıra içimizden biri başını kaldırıyor, sanki korkuyormuş gibi ötekilere güvensizlikle göz atıyordu. Bir ara ihtiyar gülmeye koyuldu, genç kadının tepeden tırnağa titrediğini gördüm. Ama ihtiyarın elindeki kitabın adını tersinden okudum. Güldürücü bir romandı bu. 7'ye 10 var, kitaplığın 7'de kapandığını düşündüm birden. Bir kere daha kentin içine fırlatılıp atılacaktım. Nereye gidecektim, ne yapacaktım? İhtiyar romanını bitirmişti ama gitmiyordu. Düzenli ve sert sesler çıkararak parmağını masaya vuruyordu. Korsikalı beyler, birazdan kapatıyoruz dedi. Delikanlı irkildi, bana şöyle bir baktı. Genç kadın Korsikalı'ya dönmüştü. Sonra kitabını yeniden eline aldı ve okumaya dalmış gibi göründü. 5 dakika sonra Korsikalı, kapatıyoruz dedi. İhtiyar kararsız bir halde başını salladı. Genç kadın ayağa kalkmaksızın kitabını itti. Korsikalı şaşırmıştı. Ne yaptığını bilmeden 1-2 adım attı. Sonra bir elektrik düğmesini çevirdi. Okurların masasındaki lambalar söndü. Yalnız ortadaki elektrik yanıyor. Delikanlı esefle ağır ağır yerinden kalkıyor. Önemli olan paltosunu kimin daha uzun zamanda giyeceği. Dışarı çıktığım zaman kadın hala oturuyordu. Bir elini kitabının üzerine koymuştu. Aşağıda giriş kapısı geceye açılıyordu. En önde giden delikanlı döndü, merdivenden ağır ağır indi. Holü geçti, eşikte bir an durduktan sonra gecenin içine dalarak gözden kayboldu. Merdivenin bitimine gelince başımı kaldırdım. Biraz sonra ihtiyar pardüsünü ilikleyerek okuma salonundan çıktı. İlk 3 basamağa indiği zaman bütün gücümü toplayıp gözlerimi kapayarak karanlığa daldım. Serin bir okşayış duydum yüzünde. Uzakta birisi ıslık çalıyordu. Gözlerimi açtım, yağmur yağıyordu. Tatlı ve durgun bir yağmur. Alan 4 lambayla usul usul aydınlanıyordu. Yağmur altında bir taşra alanı. Delikanlı büyük adımlarla ilerliyordu. Islık çalan oydu. Durumdan habersiz olan öteki 2 kişiye korkusuzca dışarı çıkabileceklerini ve tehlikenin geçmiş olduğunu anlatmak için bağırmak geldi içimden. Ufak tefek ihtiyar eşikte göründü. Sıkıntılı bir halde yanağını kaşıdı. Sonra ağız dolusu gülümseyip şemsiyesini açtı. Cumartesi sabahı. Tatlı bir güneş, bütün gün havanın güzel geçeceğini gösteren hafif bir sis. Kahvaltımı Mabli kahvesinde yaptım. Kasada duran Bay Florent tatlı tatlı gülümsedi bana. Oturduğum yerden seslendim. Bay Pascual hasta mı? Evet, şiddetli bir gribe yakalanmış. Birkaç gün yataktan çıkmaması gerekiyor. Bu sabah kızı Dunkirk'ten geldi. Ona bakmak için burada kalıyor. Mektubu alalı beri Annie'yi yeniden göreceğim diye ilk olarak açıktan açığa mutluyum. 6 yıldır neler yaptı acaba? Karşılaştığımız zaman sıkılacak mıyız? Annie tedirginlik nedir bilmez. Sanki dün yanından ayrılmışım gibi karşılayacak beni. Yeter ki budalalık yapıp da başlangıçta kızdırmayayım onu. Yanına gittiğim zaman elimi uzatmamaya dikkat etmeliyim. Bundan tiksinir. Acaba kaç gün birlikte kalacağız? Belki de bu bile getireceğim onu. Burada birkaç saat yaşaması, Printania Oteli'nde bir gece kalması yeter. Ondan sonra her şey değişebilir. Bir daha korkmayabilirim. Öğleden sonra. Geçen yıl Bouvill Müzesi'ni ilk gezişimde Oliver Blevinia'nın portresi şaşırtmıştı beni. Oranları mı bozuktu yoksa perspektifimi? Bilmiyorum ama bir şey tedirgin ediyordu beni. Tuvalinde iğreti duruyordu bu milletvekili. Sonraları onu sık sık seyretmeye gittim ama tedirginliğim geçmedi. Roma ödülünü kazanmış ve 6 kere madalya almış Burduri'nin bir desen hatası yapmış olacağını kabul ediyordum. Bu öğleden sonra sahibi savaş sırasında vatana hıyanetle suçlanmış bir şantaj dergisinin, yani Satirik Buvuloaz'ın koleksiyonunu karıştırırken gerçeği yakaladım. Hemen kitaplıktan çıkıp şöyle bir dolaşmak üzere müzeye gittim. Loş holü hızla geçtim, beyaz ve siyah renkli zemin taşları üzerinde hiç ses çıkarmadan yürüyordum. Çevremde alçıdan bir kalabalık kollarını büküp duruyordu. Geçerken 2 büyük kapıdan kırık vazolar, tabaklar, kaidesin üzerine mavi ve sarı renkli bir satir gördüm. Burası seramiğe ve küçük sanatlara ayrılmış olan Bernard Palissy salonuydu. Ama seramikten hoşlanmam ben. Bir adam ve karalar giymiş bir kadın bu pişirilmiş nesneleri saygıyla seyrediyorlardı. Büyük salonun ya da Bordurin Renaudas salonunun girişinin üstüne bilmediğim koca bir tuval asmışlar. Yeni olmalı bu. Richard Severan imzasını taşıyor. Adı Bekar'ın Ölümü. Bir devlet bağışı. Yarı beline kadar çıplak, gövdesi ölülerde olduğu gibi yeşile çalmış olan Bekar, toplanmamış bir yatağın üzerine yığılmıştı. Karmakarışık çarşaflar ve örtüler uzun zaman can çekiştiğini gösteriyordu. Bay Pascual'i düşünerek gülümsedim. Yalnız değildi o, kızı bakıyordu ona. Tuvalde suratından kötülük akan bir hizmetçi, yani Bekar'ın hem metresi hem de hizmetçisi olan bir kadın, bir komodinin gözünü açmış paraları sayıyordu bile. Açık kalmış bir kapıdan alt dudağında bir sigara, sallanan kasketli bir adamın yarı karanlık içinde belirdiği görülüyordu. Duvarın yanında bir kedi ilgisizce sütünü içiyordu. Bu adam yalnız kendisi için yaşamıştı. Hak ettiği acı cezanın sonucu olarak gözlerini kapamak için ölüm döşeğinin başına kimse gelmemişti. Bu resim beni son bir kere uyarıyordu. Vakit vardı henüz, geri dönebilirdim. Ama ileri gidersem şunu aklımdan çıkarmamalıydım. Gireceğim salonda 150 portre asılıydı ve aileleri yanında ya da yetimler okulunda gencecik ölen birkaçı sayılmazsa, bu portrede görülenlerin hiçbiri bekar olarak, çoluk çocuksuz, vasiyetini bırakmadan ve son din törenleri yapılmadan ölmemişti. O gün her zaman olduğu gibi Tanrı ve insanlarla uyuşmuş olarak hakları olan ölümsüz hayatı istemek üzere yavaşça ölümün içine süzülmüşlerdi. Çünkü onların her şeye, hayata, çalışmaya, zenginliğe, buyruk vermeye, saygı duyulmaya ve sonunda ölümsüzlüğe hakları olmuştu. Bir an toparlanıp içeri girdim. Bir müze bekçisi pencerenin yanında uyukluyordu. Pencerelerden giren sarışın bir ışık tabloların üzerinde lekeler bırakıyordu. Bu koskoca dört köşe salonda girdiğimi görüp korkarak kaçan bir kediden başka canlı şey yok. Ama 150 çift gözün üstüme dikildiğini hissediyordum. 1875 ile 1910 yıllarında bu bilim bütün ileri gelenleri, kadın erkek, Renouda ve Bordurin tarafından titizlikle canlandırılmış olarak burada bulunuyorlar. Erkekler Saint Cecil de la Mer'i yapmışlardı. Bütün iyi niyetli kimseleri güçlü bir topluluk halinde bir araya getirmek, ulusal kalkınışa yardım etmek ve kargaşa çıkarmak isteyen partileri başarısızlığa uğratmak amacıyla 1882'de Bouville Tacir ve Armatörleri Federasyonu'nu kurmuşlardı. Bouville'i odun ve kömür boşaltılması bakımından en iyi araçlara sahip Fransız ticaret limanı haline getirmişlerdi. Rıhtımların uzatılıp genişletilmesini de onlar sağlamışlardı. Limana gerekli genişliği vermişler ve sürekli temizlemeler sayesinde denizin çekilmesi halinde 10 metre 70 santimlik demirleme derinliği elde etmişlerdi. 1869'da 5000 ton balıkçı filosu 20 yıl içinde onlar sayesinde 18.000 tona yükselmişti. İşçi sınıfının en iyi temsilcilerinin yükselmesini kolaylaştırmak konusunda hiçbir fedakarlıktan çekinmeyerek kendi başlarına çeşitli teknik ve meslek bilgileri veren merkezler açtılar. Onların ilgisi sayesinde bu merkezler gelişip yayıldı. 1898 yılında ünlü Doklar grevini başarısızlığa uğratıp 1914'te oğullarını vatan uğruna feda ettiler. Bu savaşkan insanlara uygun olan karıları da yardımsever dernekleri, çocuk bakım evleri, ihtiyar kadınlara ve genç kızlara örgü işleri sağlayan kurumlar açtılar. Ama her şeyden önce onlar birer zevce ve anneydiler. Güzel evlatlar yetiştirip Fransa'yı Fransa yapan gelenek saygısını, dini, hak ve ödevlerini onlara öğrettiler. Portrelerin genel rengi koyu kahverengiye çalıyor. Ağırbaşlılığı sağlamak kaygısıyla canlı renklerden kaçınılmış. İhtiyarların resimlerini yapmaktan hoşlanan Renouda'nın portrelerinde kır düşmüş saçların ve favorilerin kara fonlar üzerine kesin bir biçimde belirdiği görülüyor. Hele el resmi yapmakla herkesi geride bırakıyor. Daha az bilgiç olan Bordurin'de eller pek umursanmıyor ama takma yakalar ak mermer gibi parlıyor. Hava çok sıcaktı, bekçinin hafifçe horladığı duyuluyordu. Duvarlar boyunca şöyle bir bakıyorum, eller ve gözler görüyorum. Ötede biride bir ışık lekesi bir yüzü yiyor gibi. Oliver Blavinia'nın portresine yönelirken bir şey durdurdu beni. Duvarın üst tarafından tacir Pacom duru bakışlarını üzerime dikmişti. Ayakta başı hafifçe arkaya atılmış olarak gri pantolonuna dayadığı elinde bir silindir şapka ve bir çift eldiven tutuyordu. Belli bir hayranlık duymaktan alıkoyamadım kendimi. Hiçbir bayağılık yoktu onda. Eleştirilecek bir yanı da yoktu. Küçücük ayaklar, incecik eller, savaşkanlara özgü geniş omuzlar, fanteziyle karışık gösterişsiz bir incelik. Ziyaretçilere yüzünün buruşuksuz netliğini kibarca sunuyordu. Bir gülüşün gölgesi dudakların üzerinde salınıyordu bile. Ama gri renkli gözlerinde gülümseyiş yoktu. 50 yaşlarında olmalıydı. Oysa 30 yaşında gibi genç ve tazeydi, yakışıklıydı. Onda bir eksiklik aramaktan vazgeçtim ama o yakamı bırakmadı. Gözlerinde durgun ve değişmez bir yargı gördüm. Bizi birbirimizden ayıran gerçeği kavradım birden. Onun üzerine düşünebileceklerim ona erişmiyordu. Romanlarda görülen ruh bilimden fazlası elimden gelmiyordu. Oysa onun yargısı beni bir kılıç gibi biçiyor ve var olma hakkımı bile sorguya çekiyordu. Doğruydu bu, farkına varmıştım zaten. Benim var olmaya hakkım yoktu. Rastgele ortaya çıkmıştım. Bir taş, bir bitki, bir mikrop gibi var olup gidiyordum. Hayatım her bakımdan önemsiz mutluluklara yöneliyordu. Kimi zaman ne idüğü belirsiz işaretler gönderiyordu, kimi zaman da sonuçsuz bir vızıltıdan başka bir şey duyulmuyordu. Oysa milli savunmadan Pacom'un oğlu olan ve bugün ölmüş bulunan şu kusursuz güzel adam, yani Jean Pacom için böyle olmamıştı. yüreğinin çarpışları ve organlarının boğuk mırıltıları anlık ve katışıksız küçük haklar gibi ulaşıyordu kulağına. 60 yıl boyunca yaşamak hakkını kullanmaktan bir an geri durmamıştı. O güzel gri gözler tek bir kuşku bile karartmamıştı onları. Üstelik Pacom bir kere bile aldanmamıştı. Ödevini, bütün ödevlerini, evlat, koca, baba ve şef olarak ödevlerini yapmaktan geri kalmamıştı. Haklarını da istemekten çekinmemişti. Çocuk olarak sağlam bir aile hayatı içinde yetiştirilmek, mirasçı olarak lekesiz bir ad ve iyi bir işe sahip olmak, koca olarak iyi bakılmak, sevgi ve şefkatle karşılanmak, baba olarak saygı görmek, şef olarak tek söz söylenmeden baş eğilmek haklarını da istemişti. Çünkü hak ödevin öteki yüzünden başka şey değildir. Kazandığı eşsiz başarı, Pacomlar bugün Bouville'in en zengin ailesidir, hiçbir zaman şaşırtmamıştı onu. Mutlu olduğunu bir kere bile söylememişti kendine. Bir şeyden tat aldığı zaman kendini kapıp koyvermemiş, dinleniyorum biraz demişti herhalde. Böylece tat almakla hakların arasında yer alarak saldırgan boşunalığını kaybetmişti. Solda mavimsi gri saçlarının hizasından biraz yukarıda bir etajerin üzerinde duran kitaplar gözüme çarptı. Ciltleri çok güzeldi, bunların klasikler olduğu besbelli. Pacom geceleri uyumadan önce ihtiyar Montaigne'den birkaç sayfa ya da Latince'den Horace'ın bir şiirini okuyordu kuşkusuz. Ara sıra sırf bilgi edinmek için bir çağdaş eser de okumuş olmalıydı. Barre ve Bourget'i böyle tanımıştı. Biraz sonra elindeki kitabı bir yana koyuyor ve gülümsüyordu. Bakışı o güzel canlılığını kaybederek dalgınlaşıyordu. İnsanın ödevini yerine getirmesi hem ne güç hem de ne kolay diyordu kendi kendine. Bunun dışında hiçbir zaman dönüp kendine bakmamıştı. Bir şefti o. Duvarlarda asılı başka şefler de vardı. Şeflerden başka bir şey yoktu zaten. Koltuğunda oturan şu bakır çalığı iri ihtiyar da şefti. Beyaz yeleği altın rengi saçlarına iyi uymuş. Ahlak örnekleri vermek amacıyla yapılmış ve aslına uygunluk tasasıyla dolup taşan bu portrelerde sanat kaygısı da yer almıştı. İnce uzun elini bir erkek çocuğunun başına koymuş. Atkıyla örtülü dizlerinin üzerinde açık bir kitap duruyordu. Ama bakışları uzaklarda dolaşıyordu. Gençlerin görmediği her şeyi görüyordu. Portresinin altındaki yaldızlı tahta plakaya adı yazılıydı. Pacom, Parrotten ya da Chanyo olmalı. Adını okumak aklıma gelmedi. Çünkü ne yakınları, ne şu çocuk ve ne de kendisi için büyük babadan başka şey değildi. Torununa gelecekteki ödevlerinin genişliğine ilişkin bilgiler vermek zamanının geldiğini düşünürse, kendisinden üçüncü kişi gibi söz ederdi. Canım yavrucuğum, gelecek yıl daha çalışkan, daha uslu olacağını söyle bakayım büyük babaya. Gelecek yıl büyük baba belki burada olmaz. Hayatının sonunda çevresindekilere bağışlayıcı iyiliğini saçıp duruyordu. Beni bile görseydi, ama ben onun bakışlarına saydam gelirdim, gözlerinde bir iyilik belirir, bir zamanlar benim de büyük annemle büyük babam olduğunu düşünürdü.